Ayrım 20 Çöküş J.R. Diamond Sayfa 209 6. Bölüm Viking Prelüdü ve Fügleri Atlantik'teki Tecrübeler. Benim jenerasyonumun sinema severleri Viking kelimesini duyduklarında gözlerinde 1958'in unutulmaz epik filmi Vikinglerin yıldızı kabile reisi Kirk Douglas canlanır. Akın, tecavüz ve ölüm yolculuklarında sakallı barbarların öncüsü, aşınmış deri ceketli reis. Bu filmi üniversiteden bir kız arkadaşımla yaklaşık yarım asır sonra yeniden izlediğimde, Viking savaşçıları şato kapısını darbelerle indirirken, şato halkının her şeyden habersiz içki alemi yaptığı, Vikinglerin içeri girip şato halkını kılıçtan geçirirken, şato halkından çığlıkların duyulduğu ve Kirk Douglas'ın güzeller güzeli eseri Janet Leigh ile görüldüğü açılış sahnesini hayalimde hala canlandırabiliyorum. Tüyler ürperten bu sahnelerde doğruluk payı yok değil. Gerçekten de Vikingler Orta Avrupa'da birkaç yüzyıl boyunca terör estirmiştir. Kendi dillerinde, yani eski Norveç dili, Vikingar kelimesinin anlamı bile akıncı anlamına geliyordu. Ancak Viking hikayesinin diğer bölümleri eşit derecede duygusal ve kitabımızla daha ilişkilidir. Korkak korsanlar olmaları yanı sıra Vikingler çiftçi, tüccar, sömürgeci ve Kuzey Atlantik'in ilk Avrupalı kâşifleriydiler. Kurdukları yerleşim birimlerinin tarih içindeki gidişatları farklı oldu. Kıtasal Avrupa'nın ve İngiliz adalarının Viking yerleşimleri sonunda yerel halkla birleştiler ve Rusya, İngiltere ve Fransa gibi bazı ulus devletlerin kurulmasında rol oynadılar. Avrupa'nın Kuzey Amerika'ya yerleşmek için ilk teşebbüslerini temsil eden Vinland sömürgesi kısa zamanda terk edildi. Avrupa toplumunun 450 yıl boyunca en uzak karakolu olan Grönland kolonisi sonunda yok oldu. İzlanda kolonisi yüzyıllarca fakirlik ve politik güçlüklerle mücadele etti ve Orkney, Shetland ve Faroe kolonileri fazla güçlük çekmeden ayakta kaldı. Tüm bu Viking kolonileri aynı atadan geldiler. Bu toplumların gidişatlarının farklı olması, sömürgecilerin kendilerini içinde buldukları farklı ortamlardan ileri geliyordu. Dolayısıyla Vikinglerin Kuzey Atlantik boyunca batıya doğru genişlemesi bize öğretici, doğal bir deneyim sunar. Aynı Pasifik boyunca doğuya doğru yönelen Polinezya genişlemesi, bu büyük doğal deneyimle yoğrulan Grönland'da öğreticidir. Vikingler orada başka insanlarla karşılaştılar. Eskimoların Grönland'ın çevresel problemlere getirdiği çözümler Vikinglerinkinden çok farklıydı. Bu küçük deneyim 500 yıl sonra sona erdiğinde Grönland'ın Vikingleri Grönland'ı Eskimoların eline bırakarak yok olmuştu. Dolayısıyla Grönland İskandinavlarının trajedisi ümit verici bir mesaj içerir. Zor çevresel şartlar altında bile insan topluluklarının çöküşü kaçınılmaz değildir. İnsanların nasıl tepki verdiğine bağlıdır. Viking Grönland'da çevresel şartların tetiklediği çöküş ve İzlanda'nın mücadelesi, çevresel şartların tetiklediği Paskalya Adası, Mangareva, Anasazi Maya ve diğer birçok endüstri öncesi toplumun çöküşüyle paralellik taşır. Bununla birlikte Grönland'ın çöküşü ve İzlanda'nın sorunlarını anlama konusunda sahip olduğumuz avantajlar bize birçok konuda ışık tutmaktadır. Grönland'ın ve özellikle İzlanda tarihi için hem bu topluluklardan hem de ticaret yaptıkları ortaklarından kalan çok sayıda çağdaş yazılı metin bulunmaktadır. Bunlar can sıkıcı şekilde parça parça tamamlanmamış kayıtlar olsa da diğer endüstri öncesi toplumlarda olduğu gibi görgü şahitlerinin yazdığı kayıt sıkıntısının yaşanmasından çok daha iyidir. Anasazi öldü ya da dağıldı ve geride kalan az sayıda adalıdan oluşan toplum dışarıdan gelenlerle dönüşüm yaşadı. Ancak çoğu modern İzlandalı hala İzlanda'ya ilk yerleşen Vikingli erkeklerin ve onların Çeltik eşlerinin torunlarıdır. Özellikle İzlanda ve İskandinav Grönland'ı gibi doğrudan modern Avrupa Hristiyan toplumları haline gelen Orta Çağ'ın Avrupa Hristiyan toplumları. Bundan dolayı diğer toplumların arkeolojik kalıntılarının yorumlanması fazlasıyla varsayım gerektirirken, kilise kalıntıları, korunmuş sanat yapıları ve arkeolojik çalışmayla kazıp ortaya çıkarılan araç gereçlerin ne anlama geldiğini biliyoruz. Örneğin Grönland'daki Hvalsey'de milattan sonra 1300 dolaylarında inşa edilmiş ve iyi korunmuş taş binanın batı duvarındaki açıklıkta durduğum zaman başka yerdeki Hristiyan kiliselerle mukayese ederek biliyorum ki bu bina da bir Hristiyan kilisesiydi. Bu kilise Norveç, Eidfort'taki kilisenin tam bir kopyasıydı ve batı duvarındaki bu açıklık diğer kiliselerde olduğu gibi kilisenin ana girişiydi. Ne var ki Paskalya Adası'nın taş heykellerinin önemini bu detaylarla anlamlandıramıyoruz. Viking İzlandası'nın ve Grönland'ın gidişatları, Paskalya Adası, Mangareva'nın komşuları, Anasazi ve Maya'nın gidişatına göre çok daha karmaşık, dolayısıyla çok daha öğretici bir hikayedir. Ön sözde açıklanan tüm 5 setlik faktör bir rol oynamıştır. Vikingler çevrelerine zarar verdiler, iklim değişikliklerinden sıkıntı çektiler, tepkileri ve kültürel değerleri sonucu etkiledi. 3 faktörden ilki ve üçüncüsü Paskalya ve Mangareva'nın komşularında tesir ederken Anasazi ve Maya'da üçü birden etkili oldu. Fakat buna ek olarak yabancı dostlarla ticaret Paskalya Adası ve Maya tarihinde olmasa da Mangareva'nın komşuları ve Anasazi'de olduğu gibi İzlanda ve Grönland'ın tarihinde önemli bir rol oynadı. Son olarak bu toplumlar arasında yalnızca Viking Grönland'ına düşmanca yaklaşan yabancıların, yani Eskimoların, kritik bir etkisi oldu. Yani eğer Paskalya Adası'nın ve Mangareva'nın komşuları, Johann Sebastian Bach'ın bazı füglerinde olduğu gibi bir arada 2-3 tema oluşturan füglerse, İzlanda'nın meseleleri aynı Bach'ın ölürken tamamlamak istediği son büyük kompozisyonu olan The Art of the Fugue'ndeki olağanüstü bitmemiş fügü örneğinde olduğu gibi 4 misli bir fügdür. Sadece Grönland'ın ölümü bize Bach'ın asla denemediği bir şeyi bırakmıştır. Tam bir beşli füg. Tüm bu nedenlerden ötürü Viking toplumu bu bölümde ve sonraki iki bölümde bu kitaptaki en detaylı örnek olarak ele alınacaktır. Boğa yılanımızın yuttuğu iki koyundan ikincisi ve daha büyük olanı. Viking patlaması. İzlanda ve Grönland füglerinin prelüdü M.S. 793'ten sonra İrlanda ve Baltık'tan Akdeniz ve Konstantinopol'e kadar uzanan Ortaçağ Avrupa'sına isabet eden Viking patlamasıydı. Ortaçağ Avrupa medeniyetinin tüm temel elemanlarının önceki 10 bin sene içinde Ürdün'ün kuzeyinden Türkiye'nin güneydoğusuna ve İran'ın doğusuna kadar uzanan Güneybatı Asya'nın hilal şeklindeki bölgesi olan bereketli hilalin içinde ya da yakınında doğduğunu hatırlayın. Dünyanın ilk ekini, evcilleştirilmiş hayvanları, tekerlekli taşıma araçları, bakır ve daha sonra bronz ve demir işlemeciliğiyle kasabaların, şehirlerin, kabilelerin ve kralların, dinlerin doğuşu hep bu bölgede meydana gelmiştir. Tüm bu öğeler derece derece buradan yayılmış ve güneydoğudan kuzeybatıya Avrupa'yı yeniden yapılandırmıştır. Milattan önce 7000 yıllarında Anadolu'dan Yunanistan'a tarımın gelmesiyle başlayan dönüşüm, en son milattan önce 2500 yılında tarımın ulaştığı bereketli hilalden çok uzakta, Avrupa'nın en uzak köşesinde yer alan İskandinavya'da yaşanmıştır. Burası aynı zamanda Roma medeniyetinin etkisinden de en uzak köşeydi. Modern Almanya bölgesinin aksine Romalı tüccarlar buraya hiç ulaşmadılar ya da burası Roma İmparatorluğu ile bir sınır paylaşmadı. Dolayısıyla Orta Çağ'a kadar İskandinavya Avrupa'nın durgun suyu olarak kaldı. Yine de İskandinavya'nın sömürü bekleyen iki set doğal avantajı bulunmaktadır. Kuzey ormanı hayvanlarının kürkleri, fok derisi, Avrupa'nın geri kalanında lüks ithalat malı olarak fiyatlandırılan bal mumu. Denizden seyahati potansiyel olarak kara seyahatinden daha hızlı hale getiren ve gemicilik tekniklerini geliştirenleri ödüllendiren ve Yunanistan'da olduğu gibi Norveç'te de görülen dantel gibi işlenmiş kıyı şeridi. Orta Çağ'a kadar İskandinavyalıların sadece kürekle yürüyen yelkensiz gemileri vardır. Yelkenli gemi teknolojisi iklimsel ısınma ve sabanın gelmesiyle İskandinavya'da gıda üretiminin artması ve insan nüfusunun patlamasına rastlayan bir dönemde Akdeniz'den İskandinavya'ya M.S. 600 yıllarında geldi. Norveç'in büyük kısmı diklik ve dağlık olduğu için karanın sadece %3'lük bir kısmı tarım için kullanılabilir. Ve bu ekilebilir alan milattan sonra 700 yılında özellikle Batı Norveç'te artan nüfusun baskısı altına girmiştir. Yeni çiftlikler kurulması için imkanların azalması ile İskandinavya'nın büyüyen nüfusu deniz aşırı genişlemeye başlamıştır. Yelkenlilerin gelmesiyle İskandinavyalılar Avrupa ve İngiltere'deki istekli alıcılara lüks ihracat malları taşımak için ideal, hızlı, yüksek manevra kabiliyeti olan yelkenli ve kürekli gemiler geliştirdiler. Bu gemiler okyanusu aşmalarına imkan verdiği gibi az sayıdaki derin limana bağlı kalmadan sığ kıyılarda seyretmelerine ve kürek kullanarak yüksek ırmaklarda yol almalarını sağladı. Ancak tarihteki diğer gemiciler gibi ortaçağ İskandinavyalıları için ticaret bir süre sonra yağmacılığın yolunu açtı. Bazı İskandinav tüccarlar kürke karşılık gümüş ve altın veren zengin insanlara giden deniz rotalarını keşfettiler. Daha sonra bu tüccarların hırslı genç kardeşleri aynı gümüş ve altını karşılık ödemeden elde edebileceklerini fark ettiler. Ticaret için kullanılan gemiler aynı deniz rotalarını kullanarak hem deniz ve nehir kıyısındaki hem de nehirin içerisindeki kasabalara ulaşabiliyordu. İskandinavyalılar Vikingler yani akıncılar haline geldiler. Viking gemileri ve denizcileri Avrupa'nın başka yerlerindekilere göre yeterince hızlıydılar. Başka gemiler onları ele geçirmeden kaçmayı başarıyorlardı ve Avrupalılar hiçbir zaman Vikinglerin ana yurtlarına karşı akınlarda bulunmadılar. Norveç ve İsveç toprakları henüz bir kral altında birleşmemişti ve hala takipçilerini çekecek ve ödüllendirecek deniz aşırı ganimetler için rekabete hevesli reisler ve krallar arasında bölünmüşlerdi. Özellikle kendi evinde diğer reislere karşı mücadelesini kaybeden reis başarıyı deniz aşırı seferlerde aramaya başlıyordu. Viking akınları ani olarak milattan sonra 8 Haziran 793'te Kuzeydoğu İngiliz kıyısı açıklarındaki zengin ve savunmasız Lindisfarne adası manastırına yapılan bir saldırıyla başladı. Daha sonra denizin daha sakin olup yelkenli seyahate daha elverişli olduğu yaz dönemlerinde akınlar devam etti. Ta ki birkaç yıl sonra Vikingler sonbaharda eve dönmekten vazgeçip kışı hedef kıyılarda kurdukları kolonilerde geçirmeye başlayana kadar. Böylece akınlara bir sonraki bahar erkenden başlayabiliyorlardı. Bu gelişmelerden Viking donanmalarının ve hedeflenen bölgelerin gücüne bağlı olarak servet kazanmak için esnek, alternatif metotlar ortaya çıktı. Vikinglerin gücü ve sayısı arttıkça metotlar barışçıl ticaretten akın yapmayacaklarına dair verilen söze karşılık aldıkları armağanlar, saldırı ve geri çekilme ve deniz aşırı Viking şehirleri kurulması şeklinde değişti. İskandinavya'nın farklı bölgelerinden Vikingler farklı yönlerde akınlarda bulundular. Varangian olarak adlandırılan modern İsveç bölgesinden Vikingler doğuya, Baltık Denizi'ne doğru yelken açtılar. Ardından Volga'ya ve Karadeniz ile Hazar Denizi'ne dökülen diğer nehirlere ulaşmak için güneye doğru devam ettiler. Zengin Bizans İmparatorluğu ile ticaret yaptılar ve modern Rusya'nın selefi olan Kiev Prensliğini kurdular. Günümüz Danimarka'sından olan Vikingler batıya, kuzeybatı Avrupa kıyılarına, İngiltere'nin doğu kıyısına doğru yönelip Ren ve Loire nehirlerine ulaştılar. Normandiya ve Bretanya'da yerleştiler. Doğu İngiltere'de Danelaw devletini ve Fransa'da Normandiya dükalığını kurdular. Cebeli Tarık Boğazı'ndan Akdeniz'e girmek için İspanya'nın Atlantik kıyılarını dolaştılar ve İtalya'ya akınlarda bulundular. Modern Norveç'ten Vikingler İrlanda'ya, Britanya'nın kuzey ve batı sahillerine yelken açtılar ve Dublin'de önemli bir ticaret merkezi kurdular. Vikingler Avrupa'nın her tarafına yerleşip bulundukları yerin halkıyla evlendiler ve derece derece yerel nüfusun içinde asimile oldular. Sonuçta İskandinav dili ve sınırları belli İskandinav yerleşim birimleri ortadan kayboldular. İsveç Vikingleri Rusya nüfusuna, Danimarkalı Vikingler ise İngiltere nüfusuna karışırken Normandiya'ya yerleşen Vikingler sonunda eski Norveç dillerini terk ederek Fransızca konuşmaya başladılar. Asimilasyon süreci boyunca İskandinav genleri gibi İskandinav kelimeleri de bulundukları bölgeye nüfuz etti. Örneğin modern İngiliz dili awkward yani sakar, die ölmek, egg yumurta, skirt etek gibi düzinelerce kelimeyi İskandinav istilacılara borçludur. Yaşanılan Avrupa topraklarına yapılan bu seyahatler sırasında pek çok Viking gemisi rotalarından çıkarak Kuzey Atlantik Okyanusu'na sürüklendiler. Sonradan gemicilik için bir engel teşkil edecek ve İskandinav Grönland'ı kolonisi ile Titanik'in sonunu belirleyen buz dağları o dönemin sıcak ikliminde o sularda bulunmuyordu. Bu rotadan çıkmış gemiler daha önce ne Avrupalılar ne de başka insanlarca bilinmeyen yeni karalar keşfettiler ve buralara yerleştiler. Milattan sonra 800'den sonra ıssız Faroe Adaları ve 870 yıllarında İzlanda. Milattan sonra 980 yıllarında o dönem Kuzeyi Eskimo'ların Dorset insanları olarak bilinen Amerikan yerlisi atalarınca mekan edilmiş Grönland. Milattan sonra 1000'de Newfoundland, St. Lawrence Körfezi ve Amerikan yerlilerince dolup taşması Vikingleri 10 yıl kadar sonra buraları terk etmeye zorlayan Kuzey Amerika'nın bazı kuzeydoğu kıyı bölgelerini çevreleyen bir keşif bölgesi olan Vinland. Vikinglerin Avrupa'ya yaptıkları akınlar Avrupalı hedeflerinin kendilerini savunmaya başlamasıyla İngiltere ve Fransız kralları ile Almanya İmparatoru'nun gücünün artmasıyla Norveç kralının artan gücünün yağmacı, başıboş çetelere boyun eğdirmeye başlaması ve saygıdeğer bir ticaret ülkesi haline gelmesiyle azalmıştır. Franklar milattan sonra 857'de Vikingleri Sen Nehri'nden sürdüler. Modern Belçika'da 891 yılında Louvain Savaşı ile önemli bir zafer kazandılar ve 939'da Vikingleri Britanya'dan çıkardılar. Vikingler milattan sonra 902'de Dublin'den çıkarıldılar. İngiltere'deki Danelaw krallıkları 954 yılında parçalandı. Bununla birlikte 980 ve 1016 yılları arasındaki yeni akınlarla yeniden kuruldu. Normandiyalı William ile yaşanan savaşta önceki Viking akıncılarının Fransızca konuşan ataları İngiltere'yi fethetme imkanını yakaladılar. Hastings Savaşı olarak bilinen bu ünlü savaşın yaşandığı 1666 yılı Viking akınlarının sona erdiği tarih olarak görülebilir. William'ın İngiltere'nin güneydoğu kıyısında Hastings'de 14 Ekim'de İngiliz kralını yenebilmesinin nedeni Harold ve askerlerinin yorgunluktan tükenmiş olmalarıydı. Son Viking akıncı ordusunu bozguna uğratıp krallarını 25 Eylül'de İngiltere'de Stamford Köprüsü'nde öldürmelerinden sonra 3 haftadan daha kısa bir sürede 354 kilometre yol yürümüşlerdi. Daha sonra İskandinav krallıkları diğer Avrupa topluluklarıyla ticaret yapan normal devletlere dönüştüler ve sürekli akınlara son verip sadece nadiren savaşır oldular. Orta Çağ Norveç'i korku duyulan akıncılarıyla değil, kurutulmuş morina balığı ihracatıyla anılır oldu. Otokataliz. Anlattığım bu tarihi gelişmelerin ışığında Vikinglerin ana vatanlarını bırakarak savaşlarda ya da Grönland'da olduğu gibi son derece zor çevresel şartlar altında hayatlarını tehlikeye atmalarını nasıl açıklayabiliriz? İskandinavya'da geçirdikleri bin yıllık dönemleri ve Avrupa'nın geri kalanını terk etmelerinden sonra neden 793'te Doruk'a ulaşan yayılmaları bu kadar hızlı gerçekleşti? Ve daha sonra 300 yıldan daha az bir sürede tamamen bir duraklama içine girdiler. Herhangi bir tarihi yayılmadan sonra bunun bir itme yani nüfus baskısı ve kısıtlı kaynaklar ya da çekme, deniz aşırı sömürgeciliğine uygun fırsatlar ve boş topraklar nedeniyle veya her ikisi nedeniyle olup olmadığını sorabiliriz. Pek çok yayılma dalgası her iki itme ve çekme etkileriyle olmuştur ve Vikinglerde de durum budur. Nüfus büyümesi ve sarayın gücünün artmasıyla itilmiş ve deniz aşırı yağmalanacak, henüz kimsenin yerleşmediği yeni topraklar ile yerleşimin olduğu, ancak savunmasız zengin topraklarca çekilmişlerdir. Benzer şekilde Avrupalı göçmenlerin Kuzey Amerika'ya yerleşmesi 1800'lerde ve 1900'lerin başında bir itme ve çekme etkisiyle doruğa ulaşmıştır. Avrupa'daki nüfus büyümesi, açlık ve politik baskılar göçmenleri ana vatanlarından iterken Birleşik Devletler ve Kanada'daki uçsuz bucaksız verimli topraklar ve ekonomik fırsatlar onları çekmiştir. İtme çekme kuvvetlerinin birleşiminin milattan sonra 793'ten sonra neden aniden çekici hale geldiği ve daha sonra 1066'lara doğru hızla çöktüğüne gelince, Viking'in yayılması otokatalitik süreç olarak tanımlanan sürece iyi bir örnektir. Kimyada kataliz terimi enzim gibi ek bir madde ekleyerek kimyasal bir sürecin hızlanması anlamına gelmektedir. Bazı kimyasal reaksiyonlar aynı zamanda katalizör görevi gören bir ürün üretir. Böylece reaksiyonun hızı başlangıçta belirli bir seviyedeyken bu ürün oluştuğunda hızlanır. Hızlanan reaksiyon daha fazla ürün üretir ve bu reaksiyonu çok daha fazla hızlandırır. Bu tip bir zincirleme reaksiyon otokataliz olarak adlandırılır ve başlıca örneği bir uranyum kütlesindeki nötronların uranyum çekirdeğini parçalayarak enerji ve daha fazla sayıda nötron oluşturması ve bu nötronların daha fazla çekirdeği parçalaması olarak özetlenebilecek atom bombasının patlaması olayıdır. Benzer şekilde insan nüfusunun otokatalitik büyümesinde insanların başlangıçta sahip olduğu bazı avantajlar, yani teknolojik avantajlar gibi, onlara bir takım kazançlar ve keşifler sağlar ki bu daha fazla sayıda insanın yeni kazançlar ve keşifler aramasını teşvik eder. Daha fazla kazançlar ve keşiflerin gelmesi daha fazla sayıda insanın harekete geçmesine sebep olur. Ta ki insanlar bu avantajları getiren tüm imkanları tüketip otokatalitik büyüme kendini kataliz etmeyi durdurup sona erene kadar. Viking yayılmasını harekete geçiren iki önemli olay vardır. Büyük bir ganimet getiren ve bir sonraki yıl daha fazla ganimet için yeni akınlar yapılmasına neden olan M.Ö. 793'te Lindisfarne Manastırı'na yapılan akın ve daha büyük ve daha uzaktaki İzlanda'nın keşfini getiren, bunun da çok daha büyük ve çok daha uzaktaki Grönland'ın keşfini getirdiği, koyun yetiştiriciliğine elverişli, nüfusu oluşmamış Faroe Adaları'nın keşfi. Vikinglerin eve ganimet ve yerleşime uygun adalara dair haberlerle dönmeleri, çok daha fazla Viking'in daha çok ganimet ve daha çok boş ada bulma hayallerini ateşledi. Viking yayılmasının yanı sıra otokatalitik yayılmanın diğer örnekleri arasında M.Ö. 1200'lerde doğuya Pasifik Okyanusu açılan Polinezyalıların yayılması ve 1400'lerde başlayan özellikle Kolomb'un 1492'de yeni dünyayı keşfiyle devam eden Portekizlilerin ve İspanyolların dünya yayılması bulunmaktadır. Polinezya ve Portekiz İspanyol yayılmaları gibi Viking yayılmaları da gemilerinin ulaştığı yerleri çoktan sömürgeleşmiş buldukları ve eve dönen Vikinglerin denizlerin ötesinde akın yapılabilecek ıssız karalarla ilgili hikayeleri kalmadığı zaman suya düşmeye başladı. Viking zincirleme reaksiyonunu başlatan iki belirli olayda olduğu gibi bu iki diğer olayda bu reaksiyonu boğan olaylar oldu. Biri Vikinglerin uzun süredir yaşadıkları mağlubiyetleri gölgede bırakan 1066'daki Stamford Köprüsü Savaşı'ydı. Diğeri milattan sonra 1000 yıllarında Vikinglerin en uzaktaki kolonileri olan Vinland'i 10 yıl sonra terk etmeye zorlanmalarıydı. Vinland'i anlatan iki eski Viking efsanesi, Vinland'in o zamanın gemileriyle Atlantik'i aşıp yoğun nüfuslu yerli Amerikalılarla savaşıldığından dolayı terk edildiğini açıkça anlatıyordu. Viking yerleşim birimleriyle dolu Faroes, İzlanda ve Grönland'dan sonra sıra son derece tehlikeli Vinland'a geldiğinde, Vikingler dalgalı Kuzey Atlantik'te hayatlarını tehlikeye atan öncü kâşifler için artık herhangi bir mükafatın olmadığını gördüler. Viking tarımı. Deniz aşırı bir ülkeden gelen göçmenler yeni bir yurtta koloni kurduklarında, kurdukları yaşam tarzı genellikle kendi ana vatanlarında yaşadıkları alışkanlıkları barındırır. Bu alışkanlıklar arasında bilgi ve inancın oluşturduğu kültürel kapital, geçim yöntemleri ve ana yurtlarında oluşturdukları sosyal örgütler bulunmaktadır. Bu özellikle Vikinglerde olduğu gibi henüz önceden kimsenin yerleşmemiş olduğu ya da kolonicilerin fazla bağlantılı olmadıkları insanların yaşadıkları bir yere gittiklerinde söz konusu olmaktadır. Bugün yeni göçmenlerin yerleşik bir Amerikan nüfusuyla karşı karşıya kaldıkları Birleşik Devletler'de bile her bir göçmen grup kendi orijinal özelliklerini muhafaza etmektedirler. Örneğin yaşadığım şehir Los Angeles'a son zamanlarda yerleşmiş Vietnamlılar, İranlılar, Meksikalılar ve Etiyopyalılar gibi göçmen gruplar arasında kültürel değerler, eğitim seviyesi, çalışma olanakları ve zenginlik açısından büyük farklar bulunmaktadır. Farklı grupların Amerikan toplumuna adapte olmaları, kısmen beraberlerinde getirdikleri yaşam tarzına bağlı olarak daha kolay ya da daha zor olmaktadır. Viking örneğinde de Kuzey Atlantik adalarında meydana getirdikleri toplumlarda göçmenlerin arkalarında bıraktıkları kıtasal Viking toplumları model alınmıştır. Kültürel tarih mirası özellikle tarım, demir üretimi, sınıf yapısı ve din konularında önemlidir. Biz Vikingleri akıncılar ve gemiciler olarak düşünürken onlar kendilerini çiftçi olarak görürler. Güney Norveç'te yetiştirdikleri belirli hayvan ve ekinler deniz aşırı Viking tarihinde önemli bir faktör olmuştur. Bunun nedeni sadece bu hayvan ve bitki türlerini Vikingli sömürgecilerin İzlanda ve Grönland'a beraberlerinde götürmeleri değil, aynı zamanda bu türlerin Viking sosyal değerleri içinde olmalarıdır. Farklı yiyecek ve yaşam tarzlarının farklı insanlar arasında farklı statüleri bulunmaktadır. Örneğin Batı Amerikan çiftçileri arasında sığır yüksek statüdeyken keçi düşük statüye sahiptir. Bu nedenle göçmenlerin eski yurtlarındaki tarımsal uygulamaları yeni evlerindeki tarımsal standartlarla uyuşmayınca bir takım problemler ortaya çıktı. Örneğin Avustralyalılar bugün İngiltere'den beraberlerinde getirdikleri koyun cinsi çevreci yaklaşım açısından Avustralya'ya yarardan çok zarar mı getirdi? Bu soruyla boğuşmaktadır. İlerleyen bölümlerde göreceğimiz gibi eski ve yeni yurtlar için neyin uygun olduğu konusunda benzer bir uyumsuzluğun Grönland İskandinavyası'nda ağır sonuçları olmuştu. Çiftlik hayvanları Norveç'in serin ikliminde ekinlere göre daha iyi yetişir. Çiftlik hayvanları binlerce yıldır bereketli hilalin ve Avrupa gıda üretiminin temeli olan hep aynı 5 hayvan cinsiydi. İnek, koyun, keçi, domuz ve at. Bu cinsler arasında Vikingler tarafından en yüksek statüde görülen etinden faydalandıkları domuz, peynir gibi süt ürünleri elde ettikleri koyun ve taşımacılık ve prestij için kullandıkları attı. Eski İskandinav efsanelerinde domuz savaşçıların ölümünden sonra savaş tanrısı Odin'e Valhalla'daki ziyafette sunulan etti. Çok daha az prestijli ancak ekonomik olan koyun ve keçiye ise süt ürünleri ve kürk için sahip olunurdu. 9. yüzyılda Güney Norveç'te kabile liderinin çiftlik evindeki çöp yığınında yapılan arkeolojik kazılarda bulunan kemik sayıları o dönem kabile liderinin evinde tüketilen hayvan türleri hakkında fikir vermektedir. Hayvan kemiklerinin yaklaşık yarısı ineklere, 1/3 domuzlara, 1/5 koyun ve keçilere aitti. Olasılıkla hırslı bir Viking reisi deniz aşırı çiftliğinde hayvanlara benzer oranda sahip olmayı gaye edinmişti. Gerçekten de Grönland ve İzlanda'daki eski Viking çiftliklerindeki çöp yığınlarında hayvan türlerine yine aynı oranda rastlandı. Bununla birlikte burada daha sonra kurulan çiftliklerde kemik sayılarındaki oran bazı türlerin Grönland ve İzlanda'daki şartlara daha zor adapte olmaları nedeniyle değişmiştir. İnek sayısı zamanla azalırken domuz üretimi neredeyse tamamen sona ermiş, koyun ve keçi sayısı artmıştır. 20. ayrımın sonu. Sayfa 220.